mekanla ve insanla temas kuramadan, Türkiye insanının gerçekliğini tanımadan, o insanların ürettiği zaman ritminin nasıl bir ritim olduğunu bilmeden hikaye anlatmaya yönelmek, insanı anlatmaya yönelmenin doğurduğu bir samimiyet sorunu var.
Filmden gelen sesler. Filmden gelen seslerde TRT2'de yayımlanan Yönetmen Sineması programının sinema yazarlarından Serdar Arslan'la Türk sineması, genç kuşak sinemacılar ve TRT ortak yapımı Bir Tutam Karanfil filmi üzerine söyleşi yapacağız ve benzer temadan beslenen bir kısa film tavsiyesinde bulunacağız. Filmden gelen sesler başlıyor. Yangın ne kadar büyük olursa olsun, ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. İnsanların kör, sağır olduğu acı, yaktığını kül edene kadar sönmüyor. Geride kalan ve yürek sızlatan hikayelerde insanların gündelik konuşmaları arasında kaybolup gidiyor. Bekir Bülbül'ün Bir Tutam Karanfil filmi, Suriye Savaşı ile hayatımıza giren mültecilerin yaşadığı zorluklara değiniyor. Musa Dede, eşini ait olduğu topraklara defnetmek için torunu Halime ile Suriye'ye doğru içsel bir yolculuğa çıkıyor. Yol boyunca tanıştıkları insanların ve tabiatın farklı hallerine şahit olan karakterlerimiz, kendi içlerinde yaşadıkları çatışmalarla da bize hayatı tekrar sorgulatıyor. Şimdi film okuru Serdar Arslan'la Cihan Abdal'ın söyleşisine kulak veriyoruz.
Filmden gelen seslerde bu haftaki konuğumuz film okuru Serdar Arslan. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi ufaktan sinemanın tarihsel gelişiminden başlayarak Türk sinemasına doğru gidelim istiyorum. Tarihten bu yana baktığımızda Türk sinemasının durduğu yeri nasıl görüyorsunuz?
Yani aslında soruyu daha iyimserlikle, daha umut var bir şekilde cevaplamak isterdim ama maalesef gerçek çok öyle değil. Gördüğümüz gerçeklik çok öyle değil. Yeni hikayeler ve o hikayelerin farklı güçlü formlarla bize ulaşması noktasında bir anlatı kriziyle karşı karşıyayız. Bunun tabii ki sebepleri var. Yani dünya ölçeğinde çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi kurucu, büyük, usta yönetmenlerin artık yavaş yavaş hayattan çekiliyor olmaları yaşları itibariyle. İşte o büyük kurucu kuşağın yerine gelen genç isimlerin de özellikle biçimsel olarak sinemaya çok güçlü yeni açılımlar getirememeleri gibi bir durum söz konusu. Burada da tabii şöyle, 1960'larda biz artık sinemada akımlar dönemini tamamladık. Yani Fransız yeni dalgası bütün dünya ölçeğinde etkili olan son sinema akımıydı. Sonrasında akımlar dönemi tamamlandı ve yönetmen sinemaları ve ülke sinemaları dönemi artık konuşulmaya başlandı. Yönetmen sineması noktasında da işte evet, tabii ki tek tek bazı münferit isimler zaman zaman çıkıp çok ciddi anlamda işte sinemayı, izleyicileri etkiliyor. Bu doğru. Ama insanın beklentisi, insanın anlam arayışı noktasında cevap üretebilen güçlü isimler, güçlü işler var mı dersek, işte bunun cevabını verirken biraz daha karamsar bir durumla, manzarayla karşılaşıyoruz. Burada tabii başka şeyler de var. Yani örneğin film yapım pratiklerinin, yapım koşullarının değişmesi de var. Evet, usta yönetmenler gitti. Genç kuşaklar artık o biçimsel streçleri yapamıyorlar. Bu bir sebep ama bunun yanında bir de sektörel sebepler de var. Yani örneğin dijital platformların asıl yapımcılar olarak devreye girmesi durumu. Yani bugün işte dijital platformlar çok güçlü yapımcılara dönüştü aynı zamanda. Hatta ilk dönemlerde onların ürettiği filmlerin festivallerde yarışmasını çok doğru bulmayanlar oldu ama bugün artık bu kabullenildi ve birçok festivalde en iyi ödülleri alanlar bu dijital platformların yapımlarına. Dolayısıyla yapım pratiklerinde de böyle bir şey var. Yani dijital platformların finanse ettiği bir güçteyseniz, arkanızda böyle güçlü bir ekonomik durum varsa, o zaman tabii ki daha güçlü, daha iyi filmler üretebiliyorsunuz. Değilse işte daha minimalist kalabiliyor, anlatılarınız yetersiz kalabiliyor. Bu durum ülkemiz için de söz konusu. Sinemamızın şu an içinde bulunduğu koşullara baktığımızda şunu görüyoruz. Pandemi sinema salonlarının film gösterimiyle ilgili ciddi bir şeye yol açtı. Seyirciler sinemaya gidemedi ve bu da sinema salonlarının ekonomik döngüsüne ciddi bir zarar verdi. Bunun bir etkisi var. Bunu bir tarafta tutalım. Onun dışında ülkemizin içinde bulunduğu yerel ekonomik koşullar, bu içinden geçtiğimiz ekonomik kriz halinde tabii ki yapım koşullarına etkisi var. Ama dijital platformların, biraz önce dünya ölçeğinde bahsettiğim dijital platformların etkisini de ülkemiz yaşadı. Bu da şu şekilde oldu. Bu platformlar ülkemize girdiler ve yatırım yaptılar ve çeşitli yapımlar istediler Türkiye'den, Türkiye sinema sektöründen. Dolayısıyla çok iyi paralar da yatırdılar. Bundan dolayı da işte sektördeki kaşeler yükseldi, yapım koşulları biraz daha böyle iyileşir gibi bir durum gösterdi. Fakat bir süre sonra bu platformlar yapımcılık işinden Türkiye ile ilgili operasyonlarını durdurunca bu defa çok ciddi bir krizin eşiğine geldik. Çünkü kaşeler çok daha yükselmiş oldu, beklentiler yükselmiş oldu. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar belli. Bu durumda da yapım noktasında ciddi bir krizin eşiğine geldik. Ama sinemamızdaki asıl sorun, temel mesele samimiyet sorunu. Bu samimiyet sorunu da şuradan kaynaklanıyor. Mekanla ve insanla temas kurmadan, Türkiye insanının gerçekliğini tanımadan, o insanların ürettiği zaman ritminin nasıl bir ritim olduğunu bilmeden hikaye anlatmaya yönelmek, insan anlatmaya yönelmenin doğurduğu bir samimiyet sorunu var. Bu da çok ciddi bir sorun sinemamız açısından. Yani özellikle de pratikten gelen, yani daha çok yardımcı yönetmenlikten veya sektör içerisinde farklı pozisyonlarda yer alıp zamanla kendi filmini çekmeye yönelmiş kişilerin filmlerinde bunu çok net görüyoruz. Yani insanı tanımadan, hayatı tanımadan, mekanı tanımadan, ki mekan olarak bütün Türkiye'yi kastediyorum, ve o mekandaki zaman hissini, zaman duygusunu tanımadan tamamen bazı klişelerle yaklaşmanın doğurduğu sorunlar da var. Böyle de bir durum var.
Evet. Bu krizden şu açıdan da bahsedebiliriz belki. Senaristler kahramanın yolculuğunu kurgularken hala Aristo ve Brecht'ten yararlanıyor. Dediğiniz gibi işte 60'lara kadar bir akımlar durumu oldu ama şu an artık yeni bir akım da gelmiyormuş gibi görünüyor. Siz tahminen deneysel sinemayı da takip ediyorsunuz. Bizim üçüncü, dördüncü yollar aramamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Siz katılıyor musunuz buna?
Ya soru çok doğru bir soru ama bir yönüyle eksik, şu açıdan eksik. Keşke biz konuyu Brecht'in epik anlatısı, epizodik anlatısı üzerinden anlayabilsek. O aşamaya bile hala geçemedik. Yani biz bugün hala Amerika'nın, Hollywood'un 1900'lerin başından beri kurduğu, işte Griffith'in 1915-16'larda kurguya uyguladığı o klasik dramatik yapımının çerçevesinin dışına maalesef çıkamadık. Ve çıkamıyoruz. Ve konuyu hep şöyle şuradan başlatıyoruz. Asıl olan hikayedir. Asıl olan hikayedir ifadesi sinemaya da uydurulmuş en büyük hikayedir. Yani hikayedir tamamıyla. Bunun hiçbir geçerliği yok. Asıl olan biçimdir. Asıl olan formdur. Artık bunu kavramamız gerekli. Peki bunu kavrarken nereden başlayacağız? İşte ilk kırılmanın olduğu, klasik anlatının karşısındaki ilk kırılma, ilk darbenin olduğu Brecht'ten başlayacağız. Anlatı açısından. Kurgu açısından nereden başlayacağız? Yine aynı döneme denk gelen işte belki Sovyet devrim sinemacılarına gideceğiz. Ya da Fransız empresyonist izlenimcilere gideceğiz. Tarihsel olarak bunları bilmek durumundayız. Çünkü bunlar o dönemlerde zaten o klasik dile formel olarak açılımlar getirdiler. Dolayısıyla klasik dilden evet biraz uzaklaşmamız, sinemanın formunu kavramamız ve formel açıdan, biçimsel açıdan artık sinemaya yaklaşmamız gerekli. Tabii bunun barındırdığı bir tuzak da var. O tuzak da şu, fazla formel, fazla deneysel kalmak da bizi çok modernist bir noktaya götürebilir. Yani özün olmadığı, sadece biçimden ibaret, bir sözü olmayan, bir derdi olmayan, bir meselesi olmayan bir yere götürebilir. Buna gitmenin hiçbir anlamı yok. Zaten postmodern kaos dediğimiz şey tam olarak bu.
Peki genç kuşak sinemacıları nasıl buluyorsunuz? Onlar atalarının biraz daha önüne doğru geçiyorlar mı? Bu sinemayı, Türk sinemasını güzel bir yere doğru götürecekler mi? Sizin umudunuz var mı bu konuda?
Bu da güzel bir şey oldu. Yani çok karamsar bir tablo çizdik buraya kadar. Ama tabii ki bu kadar böyle her şeyde çok kötü değil. Yani çok zaman zaman böyle bir ışık hüzmesi gibi parıldayan ve gerçekten umudumuzu arttıran şeyler de karşımıza çıkıyor. Burada tabii şeyi atlamamak gerekli. Yani kurumsal olarak devletin desteklerini, devletin yapmaya çalıştığı şeyi de unutmamak lazım. Özellikle Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve özellikle TRT'nin 12 puntosunun burada çok önemli bir rolü var. 12 puntonun özellikle bir şey olması, aynı zamanda bir atölye mantığında böyle eğitimlerin olduğu ve de işin liyakat kısmını sağlamak için yurt dışından daha bağımsız jürilerin içerisinde yer almasından dolayı çok olumlu bir katkısı var ve buradan geçerek gelen iyi örnekler var son dönemlerde. Mesela Mustafa Kara'nın Kalandar Soğuğu, Ali Özel'in Bozkır filmi, işte Murat Pay'ın Dilsizliği, Bekir Bülbül'ün Bir Tutam Karanfili. Ya bu filmler o manzara içerisinde, o karamsar manzara içerisinde hem içerdikleri samimiyet, hem işte Anadolu gerçekliğiyle, taşra gerçekliğiyle kurdukları samimi bağ, yani o insanlar oldukları gibi böyle merkezi bir bakışın değil de daha içten bir bakışın görmesiyle bize yansıtmaları noktasında oldukça olumlu örnekler ve bunları gördükçe de iyimser, daha umut var bir noktaya geliyor insanın düşünceleri. Çünkü bir ülke sineması şöyle oluşuyor zaten. Benzer gerçeklik biçimlerinin filmler gerçeklik biçimlerinden hareketle filmler üretilmesi ve o filmlerin toplamından ortak bazı kodlara ulaşabilmek. Yani ülke sineması dediğimiz şey böyle oluşuyor. Ama temel noktası benzer gerçeklik biçimleri. Ve bu gerçekliğin de hangi ülke ise o ülkenin insanına, mekanına ve zamanına ait bir gerçeklik olması. İşte bu noktada tek tek saydığımız bu filmler bence yani umut noktasında önemli şeyler barındırıyorlar, nüveler barındırıyorlar. 12 Punto'nun bu noktada filmleri alıp destekleme sürecinde işlemesi, onları çeşitli açılardan yoğurması, bu önemli. Ama küçük bir şey de, eleştiri de tabii getirmek, konunun önünü açmak noktasında daha doğru olur diye düşünüyorum. O da şu, liyakati önemsemek adına evet yabancı jürilerin olması çok önemli. Ama dilimizi kurmuş, normlarımızla zaten barışık olan, insanımızla, zamanımızla, mekanımızla barışık olan, kendimizi tanıyan ve kendimizde kendiliğimizle hareket eden bir yapıda, bir entelektüel düzeyde olmadığımız için şunu da bence biraz şey yapmak lazım, yani hesaba katmak lazım. Bu desteklediğimiz bu filmler ne kadar bize ait? Bunu da bence gözetmek lazım. Yani bunu tabii ki böyle değilse önünü kapatmak, tıkamak anlamında demiyorum. Ama bunun da özellikle bu aşamada dil kurmaya çalıştığımız, kendi sinemamızı var etmeye çalıştığımız bir aşamada ön plana alınması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Gerçeklik düzeyinden, yani hikayeden ya da anlatılan meselelerden falan bahsetmiyorum. Yapılacak bu filmler bizim auramızı, bizim dünyamızı ne kadar yansıtıyor? Buna dikkat etmek lazım. Bunu da eklemiş olayım.
Büyük yönetmenlerin, özellikle Türk yönetmenlerinin filmleri çok konuşuyor sanki, anlatmak yerine, göstermek yerine daha doğrusu. Ama hı hı. Bir Tutam Karanfil çok az diyalogla çok şey anlatıyor. Siz filmi nasıl buldunuz? Biraz ona eğilelim isterseniz.
Kendi anlatı biçimi açısından çok başarılı bir film. Yani minimalist bir film olduğu için de eleştirin o nokta üzerinden kurmak lazım. Yani bu filmin anlatı biçimi ne? Minimalist. Peki minimalist sinema nedir? Minimalist sinema mümkün olduğunca az karakterle, az mekanla, sinematik dış müdahalelerin mümkün olduğunca azlığıyla anlatısını kuran filmlerdir. Çünkü dediğiniz gibi fazla konuşmayan, fazla çatışmayan ve bir akış içerisinde baştan sona aynı izleyi, aynı temayı sürdüren bir yapım. Ve bunu çok iyi başarmış bir yapım. Dolayısıyla bu yönden oldukça başarılı buluyorum. Ha, eksikleri yok mu? Tabii ki var. Bazı noktalarda mesela senaryonun yani biraz kısa film mantığında kaldığı kısımları tabii ki var. Çok kolaycı bir şekilde bazı detayların senaryoya girdiği, bunun tam olarak senaryonun organik yapısı içerisine sinmediği noktalar var. Bunlar var ama güçlüğüne baktığımızda minimalist anlatısı açısından oldukça başarılı bir film. Gösteren görüntüyle akan bir film. En önemli kısmı da bu. Yani siz de bunu zaten söylediniz soruyu sorarken. Birçok filmde biz son zamanlarda özellikle dramatik yapı içerisinde, o klasik anlatı içerisinde anlatısını kuran filmlere baktığımızda şunu görürüz. Aksiyonu diyaloglar kuruyor. Biz bir sonraki sahnede ne izleyeceğimizi bir önceki sahnedeki konuşmalardan anlıyoruz. Bu özellikle sesin sinemaya girmesinden sonra bazı sessiz dönem yönetmenlerinin sinema bitti diye itiraz ettikleri noktada söyledikleri şeye götürüyor bizi. Yani diyalog bundan sonra artık diyalog olayı sürükleyecek. O zaman görselliğe ne gerek var? Ya da işte bu kadar çok sahneyi bölmeye, parçalamaya ne gerek var? Zaten tiyatrodan bir farkı kalmadı diye konuya karşı çıktıkları nokta. Bu filmde ise bu yok. Yani diyalog sürüklemiyor. Akışı sağlayan şey o görsellik. Yani bir dede ve bir torununun dedenin vefat eden eşini kendi topraklarına götürmek üzere çıktıkları yolculuk. Bu yolculuk baştan sona zaten konuyu sürüklüyor ve götürüyor. Burada görselliğin işte pastoral bir fon olarak kullanılması durumu da yine görsel kullanımında düşünen bir hata. Ama işin açıkçası Bekir Bülbül'ün filminde ben bunu çok hissetmedim. O sahnelerde arka plandaki görselliğin önünde yani o mizansenin içerisinde karakterler yaşıyordu ve karakterlerin hareketi vardı. Uzağa bakan bir karakter ardından baktığı manzarayı görmedik. Sürekli o manzaranın içerisinde karakterlerin aksiyonu da karakterlerin hareketi de zaten söz konusu olduğu için pastoral bir sosta da görmedik o yapıyı. Dolayısıyla mekan kullanımı da görsel olarak bu anlamda başarılıydı. Ya, hepsinin toplamında belki de asıl vurgulanması gereken nokta savaş gibi, mültecilik gibi, ölüm gibi bir konunun bir iyimserlikle bitmesi. Yani ölümün yeni bir doğuş olduğu noktasıyla bitmesi de bence filmi en güçlü yapan şey. Yani bizim biraz da böyle küçük, naif dokunuşlara ihtiyacımız var. Ya bazen şimdi başa dönersek, işte bizim sinemamız ne durumda ve neden olmuyor sorusunun cevabı aslında çok basit de bir yerde. Yani çok küçük dokunuşlar o bize ait olan bakışı oluşturabiliyor. Mesela bu söylediğimi biraz önce bahsettiğim başka filmden örnekleyeyim. Mustafa Kara'nın Kalandar Soğuğu'nun son planına dikkat edin lütfen. Kalandar Soğuğu'nun son planına.
Evet.
Yani oyuncunun o kuyunun içerisinde, boğasının düştüğü kuyunun içerisinde böyle göğe yöneltilmiş, yukarıya yöneltilmiş bir bakışı var. Bakın o bakış, o plan tek başına o filmi aşkınlaştıran bir plan. Ve de filmi daha iyimser, daha umutvar bir noktaya taşıyan bir plan. Dolayısıyla iş bu kadar da bir yönüyle de basit diyerek toparlamış olayım.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz ve bu kadar beni açabilecek, açan sorular sorduğunuz için.
Bugünkü güzel söyleşi için Serdar Aslan'ı teşekkür ediyoruz. Bu haftanın kısa film önerisi Mom's Sweater isimli 7 dakikalık animasyon. Fransız animasyoncular tarafından kurgulanan Mom's Sweater, yas olgusuna, annesinden kalan kazakla tutunmaya çalışan fakat zamanla kazak tarafından ele geçirilen bir kadının hikayesini anlatıyor. Programı hazırlayan Nimet Pilavcı, Cihan Abdal ve Murat Baran, mikrofonda ben Burcu Aydemir. Haftaya filmden gelen seslerde görüşmek üzere.